Merhaba, ben Doktor Ufuk Alıtekin. Podcast dinlede birlikteyiz. Bugün sizlerle obezite cerrahisi ile ilgili merak edilenleri konuşacağız. Son zamanlarda çok popüler olan, hepimizin duyduğu, sosyal medyada, haberlerde, çevremizde birçok insanın başvurduğu yöntemlerden biri obezite cerrahisi. Obezite cerrahisinde en çok kullanılan yöntemler neler? Aslında obezite cerrahisinde kullanılan 3 yöntem var. Bunların içinde en yaygın olanı ve hepimizin duyduğu tüp mide. Tüp mide ameliyatı, ikinci sırada normal bypass, üçüncü sırada da mini bypass ameliyatı. Aslında tüp mide ameliyatı ve mide bypass ameliyatı olarak ikiye de ayırabiliyoruz. Tüp mide ameliyatı sadece midede yapılırken, bypass ameliyatlarında mide ve ince bağırsak kullanılıyor. Tüp mide ameliyatı yediğimiz gıdaların kısıtlanmasını sağlayan bir ameliyat. Mideyi küçültüyoruz. Bypass ameliyatlarında ise mideyi küçültmenin yanı sıra gıdanın gidiş yolunu bypass yaparak kısaltıyoruz. Böylece gıda daha az bir yol kat edip daha az emiliyor. Mini bypass'ta 2 metrelik bir bağırsak uzunluğu atlanıyor. Normal bypass'ta 1-1,5 metrelik bir yol devre dışı bırakılıyor. Mini bypass, normal bypass'a oranla isminden dolayı daha kolay bir operasyon gibi algılansa da normal bypass'a oranla daha fazla yolu devre dışı bıraktığımız için daha ağır bir ameliyat. Her ne kadar adı mini olsa da daha büyük bir ameliyat. Ameliyatları şiddetlerine göre sıralarsak tüp mide en hafifi. Sonrasında normal bypass geliyor. İçlerinde en ağırı ve dolayısıyla en etkili olanı da mini bypass. Bu ameliyatların etkinliği arttıkça yan etkileri de artabiliyor. Bunun içindir ki yan etki açısından en hafifi tüp mide ameliyatı. Sonra normal bypass, en sonunda mini bypass geliyor. En önemli soru, her fazla kilosu olan kişi obezite cerrahisi olabilir mi? Bir kişinin obezite cerrahisi olabilmesi için belli kriterler gerekiyor. İlk kriter, beden kitle endeksi dediğimiz boy ve kilonun birbirine oranıyla hesaplanan bir değer. Bu oran 20-25 arasında olması bizim için ideal. 35-40 arasında ve kalp, karaciğer yağlanması, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar varsa ya da bu oran vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde ise obezite cerrahisi yapılabiliyor. Yani eğer herhangi bir hastalık yok ve vücut kitle endeksi 40'ın üzerindeyse obezite cerrahisi yapılabiliyor. 40'ın altındaysa herhangi bir kronik hastalık varsa risk faktörü olabilecek, o zaman doktorun karar vermesiyle yapılabiliyor. Aksi takdirde 3-5 kilo fazlası olanlar için obezite cerrahisi yapılmıyor. Çok da anlamlı değil. Ameliyat için net bir üst yaş sınırı yok. Yaş ilerledikçe ameliyatların yapılması daha riskli. Her ameliyat için bu böyle. Fiziksel olarak performansı iyi olan hastalar için yaş sınırı yok. 65 yaşına kadar ameliyat olan hastalar görülebilmekte. 65 üstü kişilerde de fiziksel performans iyiyse yapılabilir ama yine de 65 yaş üstü kişilerde daha az görüyoruz obezite cerrahisi ameliyatlarını. Obezite cerrahisinde hangi yöntemin kullanılacağına nasıl karar veriliyor? Hangi yöntemin kullanılacağına hastanın yaşı, kronik hastalıkların olup olmaması, beden kitle indeksine bakılarak karar veriliyor. Örneğin kontrol edilmesi zor bir diyabeti olan hasta, mini bypass iyi bir seçenek. Çünkü mini bypass'ta yol atlandığı için emilim azalıyor ve diyabette de ciddi düşüşler ve iyileşmeler görülüyor. Yaşı daha genç olan hastalarda tüp mide ameliyatı daha çok tercih ediliyor. Beden kitle indeksi çok yüksek olmayan kişilerde de yine tüp mide ameliyatı tercih edilebiliyor. Hastanın reflüsü varsa tüp mide veya mini bypass sonrası reflü problemlerinde artış görülebileceği için normal bypass tercih edilebiliyor. Tek bir kriterle değil, birçok kritere göre hangi ameliyatın uygun olduğunu yapılan tetkikler ve muayene sonucunda doktorunuz tarafından karar veriliyor. Şimdi en önemli konu da bir kere obezite cerrahisi geçiren bir kişi yeterli sonucu alamazsa veya tekrar ve hızlı kilo alımı devam ederse yeniden ameliyat olabilir mi? Bu da en çok karşılaşılan sorulardan biri. Bu durum iki problemden kaynaklı olabiliyor. İlk olarak ameliyatla ilgili teknik bir problem olabilir. Küçük olan mide büyümüş olabilir, çıkartılması gereken yerlerinden bir kısmı içeride kalmış olabilir veya bypass yapılan hastalarda fistül, yani ikinci bir yoldan kapatılan mideye gıdalar kaçıyor olabilir. Bunları anlamak çok kolay. Ameliyattan sonra çekilen tomografi, pasaj filmi ve endoskopi gibi yöntemlerle içeride teknik bir sorun olup olmadığını anlıyoruz. Bunların düzeltilmesi hastanın tekrar kilo vermesine yardımcı oluyor. Ancak hastaların birçoğu teknik bir sorun olmadan kilo alıyorlar. Bu da en sıklıkla karşılaştığımız ikinci neden. Burada en önemli neden hastaların ameliyattan önce edindikleri kötü yemek yeme alışkanlıklarına tekrar dönmeleri. Kötü yemek yeme alışkanlığı genellikle stresle mücadele ederken yemek yiyerek kendilerini rahatlatma isteklerinden kaynaklanıyor. Yani her ne kadar obezite cerrahisi ameliyatı olsak da mutlaka verilen diyete uymamız, biraz fiziksel aktivite yapmamız, eğer bunları yapamıyorsak ikinci bir ameliyat yapmadan önce psikolojik destek almamız önemli. Peki bu ameliyatlardan sonra kaç kilo veriyoruz? Hastanın ne kadar kilo vereceğini belirleyen en önemli etken ameliyattan önceki kilosu. Hastanın kilosu ne kadar çoksa vereceği kilo da o kadar çok olacak. Örneğin ameliyattan önce 200 kilo olan bir ameliyat hastası, ameliyat sonrası 120 kiloya düşmesi bir başarı. Ancak 120 kiloluk bir hasta, ameliyat sonrası 40 kilo vermesi daha büyük bir başarı olarak sayılıyor. Kilomuz ne kadar fazlaysa kaybedeceğimiz kilo da o kadar fazla. Tüp mide ameliyatından sonra ne zaman normal yeme düzenine geçiliyor? Tüp mide ameliyatından sonra birkaç haftada normal yeme düzenine geçebiliyoruz. İlk haftalarda sıvı gıdalar, ardından yumuşak gıdalar alınıyor adım adım. En son katı gıdalara geçiliyor. Kilo verdirme açısından ameliyat sonrasında en fazla avantajlı dönem ilk 3 ay. İlk 3 ay altın dönem. Bu nedenle hastalarda ilk 3 ay sıvı ve yumuşak doku tüketmelerini öneriyoruz ve bunlara bağlı ciddi kilo kaybı görüyoruz. Bu ameliyatlarda yaş sınırından bahsettik, üst yaş sınırından. Alt yaş sınırında da ebeveynlerin onayı ile obez olarak tanımlanan 18 yaş altı kişiler için cerrahi uygulanabilmekte. Obez olan 18 yaş altı gençler psikolojik yan etkileri olduğu için özel bir grup. Yani şimdiye kadar benim günlük pratikte de gördüğüm en küçük hasta 14 yaşında. Tabii ki ailesinin onayıyla ve çocuk doktorlarının kontrolüyle bir süre diyet programı uygulayıp işe yaramadığı görülünce yapılan hasta. Ama genelde erişkin dönemde tercih edilen bir ameliyat. Peki bu ameliyatların riskleri var mı? Her ameliyatta olduğu kadar risk var. Ameliyat öncesindeki hazırlıklar ve sonrasında yapılması gerekenler yapıldığında hasta cerrahi ekiple talimatları yerine getirilerek sorunsuz bir şekilde ameliyatı atlatabiliyor. Her ameliyatta olduğumuz kadar riske sahip bir ameliyat. Ameliyat sonrası hastanın dönemde erken ayağa kalkması gerekiyor. Derin nefes alması, öksürmesi gerekiyor. Tüm ameliyatlarda yaptığımız şeyler bunlar olmazsa olmazlar. Süreç her ameliyattaki ağrı kadar görülen bir ağrı var. Ameliyat sonrası hiç ağrı olmuyor demek mümkün değil. Sonuçta cildinizin altında, dokunuzun içinde işlem yapılıyor. Ancak hastanede verilecek ağrı kesicilerle rahat bir süreç geçirebiliyorsunuz. Ameliyat kapalı ameliyat yapıldığı için izler son derece küçük. Sadece 3 ya da 4 tane delikten giriş yapılıyor. Yaklaşık 1,5 santim aralığında delikler. İz kalması herhangi bir sorun oluşturmuyor. Obezite cerrahisi ile verilen kilolar geri alınır mı? Ameliyatlardan sonra teknik sıkıntılar veya hastanın eski alışkanlıklarına geri dönmesi sonucunda hastalar tekrar kilo alabilmekte. Bunu konuştuk. Mutlaka gün içindeki gerginlik ve stresi azaltmak, bu stresi atmak için sürekli atıştırma ve yemek yeme alışkanlığı varsa bundan vazgeçmek, bu alışkanlığın yerine vücuda zarar vermeyecek kitap okumak, TV izlemek, yürüyüş yapmak gibi durumlar son derece faydalı olacak. Obezite cerrahisi sonrasında ilk 3 ay hızla kilo verilir. Bu süreden sonra biraz azalsa da kilo verme süreci 1 yıla kadar devam eder. Örneğin hamile kalmayı düşünen hastalar varsa ilk 1 yıl hamileliği önermiyoruz. Obezite gebe kalmayı engelleyen bir problem. Obezite ameliyatı gebe kalmayı engelleyen bir problem değil. Yağ dokunuz ne kadar fazlaysa ameliyat öncesi gebe kalmanız o kadar düşük bir ihtimal. Bu nedenle kilolu birçok kadın hamile kalmak için öncelikle obezite ameliyat olmak istiyor. Bu motivasyonla ameliyattan sonra 1 yıl içinde gebe kalmasını istemiyoruz. Ameliyattan 1 yıl sonra gebelik sürecine başlıyor. Peki ikinci ameliyat ne zaman yapılabilir eğer gerekiyorsa? Obezite ameliyatlarında bunun bir kez yapılması asıl istenilen ve hedef. Ancak ihtiyaç varsa mecburen ikincisi de yapılıyor. İlk ameliyattan kaynaklanan teknik bir sorun varsa ya da hasta ameliyat öncesi yeme alışkanlıklarına geri dönmüşse Öncelikle psikolojik destekle yeme alışkanlıklarını değiştirme yoluna gidiyoruz. Bu şartı yerine getirdikten sonra ilk ameliyattan sonra en erken 1 ile 1,5 yıl sonra tekrar ameliyat olabiliyor. Obezite cerrahisi yapılan hastalarda çok faydalı yan etkiler de var. Karaciğer yağlanmasının azaldığı, uyku apnesinin, horlamanın ortadan kalktığı, şeker, tansiyon ve kolesterol seviyelerinin düştüğü, kadınlarda adet düzensizliklerinin düzeldiği, kadınların gebe kalma oranlarının arttığı görülüyor. Obezitenin birçok kanser hastalığına da yatkınlık sağladığı bilinen bir gerçek. Bu anlamda obezite cerrahisi tek başına bir kilo verme ameliyatı olarak değil, aynı zamanda estetik ve genel sağlıkla ilgili bir ameliyat olarak düşünülmeli ihtiyacı olan hastalar için. Ameliyat sonrasında yaşanabilecek riskler her ameliyatta görülebilecek riskler. Enfeksiyon, kanama, kaçak riskleri olabilir. Gelişen teknoloji ve cerrahlarımızın tecrübesinin artmasıyla bu risklerin görülme oranı çok çok düşüklerde. Özellikle hasta ameliyattan sonra hareketsiz kalırsa, ayağa kalkmazsa her ameliyatta olduğu gibi pıhtı atma riski artıyor. Bu nedenle de hastanın ameliyat sonrasında bir an önce ayağa kalkması, ilk bir ay kan sulandırıcı ilaç kullanması, pıhtı önleyici ve özel basınçlı çoraplar giymesi gerekiyor. Ne kadar çabuk mobilize olursa, hareket ederse o kadar iyi sonuçlar alınıyor. Obezite cerrahisi sonrasında verilen kilolar normal kilo vermeye göre daha kalıcı. Yani diyet, spor ve diğer yöntemlerle kaybettiğimiz kilolara göre obezite sonrası kaybedilen kilolar daha kalıcıdır. Diyet ve sporla verilen kilolar dikkat edilmediğinde bir yaşam şekli olmadığında diyetin ve sporun kısa bir süre sonra bu kiloları geri alıyoruz. Bu hepimizin yaşadığı bir durum. Sağlıklı olan kişiden durmadan kilo alıp vermesi bizim için problemli bir durum. Önemli olan kilo verdikten sonra bunu uzun yıllar koruması. Diyet ve sporla kıyaslandığında obezite cerrahisi bu istikrarlı durumu daha uzun sağlayacak ve elimizdeki en iyi yöntem. Obezite cerrahisi sonrasında erken dönemde proteinlerin yani kas erimesinin önüne geçmek için protein yönünden zengin beslenmek gerekiyor. Ayrıca bu dönemde sıvı alımı da çok önemli. Süt, yoğurt, tavuk suyu çorbası gibi hem sıvı hem de proteinli besinlerin tüketilmesi önemli. Yüksek kalorili ve gazlı içeceklerin bırakılması gerekiyor. Bu hepimiz için aslında son derece önemli bir bilgi. Cerrahi öncesi ve sonrasında yapmamız gerekenler, mesela eğer fiziksel anlamda ağır bir aktif bir iş yapıyorsanız 1-1,5 ay gibi bir nekaat dönemine ihtiyaç duyulabilir ameliyat öncesi. Ancak işte ev hanımı gibi veya da bilgisayar başında çalışan bir işiniz varsa 15 gün içinde işe başlayabilirsiniz. Bu sürenin kısa olması en önemli nedeni ameliyatların kapalı olması. Yani genelde hastalar hep 15 gün sonra en fazla işe başlıyorlar. Herhangi bir sıkıntıları olmuyor. Hastalar ameliyat sonrası eski düzenlerinde olduğu gibi istediği kadar yemedikleri için biraz gergin olabiliyorlar. Bu birkaç ay sürebiliyor. Ancak ameliyattan kaynaklanan bu gerginlik kalıcı değil. Hastanın ailesinin ve çevresinin de bu gerginliğe karşı anlayışlı ve çözüm odaklı olması gerekiyor. Mide ameliyatı olmanın uzun dönemde bir takım yan etkileri var. Obezite cerrahisi sonrası midenin bazı görevlerinde eksiklikler oluyor. Midede demirin emiliminde eksiklikler görülebiliyor. B12 vitaminine bağlı eksiklikler görülebiliyor ve bunların ömür boyu takibi ve mutlaka takviye edilmesi gerekiyor. Peki bu ameliyatlarda kadın ve erkek arasında fark var mı? Teknik olarak erkeklerde bu ameliyatlar daha sıkıntılı. İki tip obezite var. Bunun ilki elma tip obezite. Bu daha çok erkek tip obezite. Üst gövde daha yuvarlak, bacaklar daha zayıf. Elma tipinde yukarısı fıçı gibi daha yuvarlak olduğu için cerrahi müdahale daha zor. İkinci ise armut tipi obezite. Üst taraf ince, basen ve bacaklar daha kalın. Bu da daha çok kadınlarda görülüyor. Bu vücut tipinde cerrahi teknikler daha kolay. Bu nedenle erkeklerde obezite cerrahisi kadınlara göre biraz daha zor. Ameliyattan sonra ilk 2 ay ağır egzersizler yapılmamalı. Hafif egzersizler ve yürüyüşler yapılabilir. Reflü ve gastriti olan hastalarda tüp mide ameliyatı yapılması tartışmalıydı. Tüp mide ameliyatı sonrasında reflüde artış görülebilir ancak kimi zaman görülmeyebilir de. Bu nedenle reflüsü olan hastalara önceden bilgilendirme yapılması gerekiyor. Tüp mide sonrası reflü şikayetlerinin artabileceğini bilmeleri ve ona göre önlem almaları gerekiyor. Reflüsü ve gastritisi olan hastalar için bypass ameliyatları daha uygun. Teşekkür ederim. Podcast dinle.